Ayrım 19.
Bu iki çeşit fiil kiplerinin büyük bir kısmı şekil bakımından aynıdır. Fakat bu bir menşe birliğinden ibaret olup birinin menşe bakımından diğerinden gelmiş bulunmasından başka bir şey değildir. Bu menşe birliğine bakarak bu iki çeşit fiil kipini birbirine karıştırmamak, vazife ve kullanış bakımından bunların ayrı ayrı şeyler olduklarını unutmamak lazımdır. Bizim her ikisi de fiil kipi oldukları için kip adı altında tek bir kategori içinde toplamak yerine bunları hareket ve vasıf diye iki kategoriye ayırmamız da bundandır. Bütün bu söylediklerimizden anlaşılıyor ki vasıf kipleri fiillerin tam bir çekim şekli değildir ve çekim şekli ile yapım şekli arasında bir yer işgal ederler. Yani partisip ekleri dar manası ile yapım eki de değildir. Bu ekler her ikisi arasında ve yapım ekine çok yakın bir çekim eki durumundadırlar. Onun için bu eklere çekim eki yerine işletme eki demek en doğrusudur. Hal eklerine gelince bu ekler hal kiplerini yani fiil kök ve gövdelerinin bir hareket hali ifade eden kiplerini meydana getirirler. Hal kipleri nesneleri değil hareketleri karşılayan kipler olarak hareket kiplerine vasıf kiplerinden daha yakındırlar. Bu bakımdan hal kipleri fiilin bir isim şekli değil, fiilin bir fiil şeklidir. Fakat bu fiil şekiller hiçbir şahıs ve zaman ifade etmezler. Sadece bir hareket hali bildirirler. Kullanışları ne vasıf kipleri gibi ne hareket kipleri gibidir. Vasıf kipleri gibi isim muamelesi görmez, isim çekim ve işletme eklerini almazlar. Öte yandan hareket kipleri gibi şahıs ekleri ile de birleşmezler. Bunların alabileceği tek ek çok umumi bir ek olan soru ekidir. Demek ki fiillerin hal kipleri yani gerundiumlar fiillerin herhangi bir çekim eki almayan, çekimsiz olan şekilleridir. Bu vasıfları ile gerundiumlara dar manası ile fiillerin bir çekim şekli denemez. Fiillerin bir yapım şekli de olamazlar. Yani gerundium ekleri de çekim ekleri ile yapım ekleri arasında bir yer tutarlar. Bunlara da ancak geniş manası ile çekim eki diyebiliriz. Çekim ekini dar manada alınca gerundium ekleri bunun dışında kalır. Hülasa gerundium ekleri de umumi manası ile çekim ekleri yani işletme ekleridir. Demek ki bütün bu fiil çekim ekleri fiil kök ve gövdelerine işteklik veren işletme ekleridir. Bunlardan şekil ve zaman ekleri ile şahıs ekleri, asıl fiil çekim ekleri, partisip ekleri ile gerundium ekleri de sadece işletme ekleridir. Soru eki ise isim olsun fiil olsun bütün kelimelerde ve şekillerde kullanılan çok umumi bir ektir. Netice 188. Şekil yapısı bakımından kelime bünyesi hakkında bütün bu yukarıdan beri söylediklerimizi hülasa olarak şöyle toparlayabiliriz. Kelime bünyesinde kök ve ek dediğimiz şekiller bulunur. Kökler isim kökleri ve fiil kökleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. Eklerde yapım ekleri, çekim yahut işletme ekleri olmak üzere iki çeşittirler. Yapım ekleri dört türlü olup isimden isim yapma ekleri, isimden fiil yapma ekleri, fiilden isim yapma ekleri, fiilden fiil yapma eklerinden ibarettirler. Çekim yahut işletme ekleri ise isim çekim yahut işletme ekleri ve fiil çekim yahut işletme ekleri olmak üzere iki çeşittirler. İsim çekim yahut işletme ekleri, çokluk eki, hal ekleri, iyelik ekleri ve soru eki olup bunlardan hal ekleri asıl isim çekim ekleri, diğerleri isim işletme ekleridir. Fiil çekim yahut işletme ekleri ise şekil ve zaman ekleri, şahıs ekleri, partisip ekleri, gerundium ekleri ve soru ekidir. Bunlardan da şekil ve zaman ekleri ile şahıs ekleri asıl fiil çekim ekleri, diğerleri ise fiil işletme ekleridir. Yapım eklerini biraz aşağıda çekim yahut işletme eklerini ise ileride isim ve fiil bahislerinde yeri geldikçe teker teker ve misalleriyle birlikte gözden geçireceğiz. Yardımcı sesler 189. Kelimelerin şekil yapısını meydana getiren kök ve eklerin birbirleriyle birleşmeleri her zaman bunların olduğu gibi yan yana gelmeleri ile mümkün olmaz. Kök ve ekler arasındaki birleşmelerin bir kısmı yan yana gelen unsurların doğrudan doğruya vasıtasız olarak birbirlerine bağlanmaları şeklinde olurken bir kısmı vasıtalı bir birleşme şeklinde ortaya çıkar. Vasıtalı birleşme şeklinde yan yana gelen unsurlar doğrudan doğruya birbirleriyle birleşmedikleri için araya onları birbirine bağlayacak bir vasıta girer. Bu vasıta bir sestir. İşte birbirleriyle doğrudan doğruya birleşemeyen kök ve ekler arasında vasıtalık eden bu bağlayıcı sese yardımcı ses adı verilir. Yardımcı ses vasıtası ile olan birleşmeler iki çeşittir. Bunlardan birinde yan yana gelen unsurların birbirleriyle doğrudan doğruya birleşememelerine sebep, o unsurların yan yana düşen seslerinin birlikte ve arka arkaya söylenememelerinden ibaret olan bir ses hadisesidir. Söylenişte arka arkaya birinden diğerine geçilemeyen, teşekkülleri ikisinin birleşmiş olarak bir arada söylenmesine elverişli bulunmayan böyle sesler arasında yardımcı ses fonetik bir köprü vazifesi görür. Dere, tire, ye, tire, e. Dere, ye. At, tire, ı, tire, m. Atım. Misallerindeki y ve ı yardımcı sesleri gibi. Yardımcı ses ile yapılan ikinci çeşit birleşmede ise yan yana gelen unsurların doğrudan doğruya birleşememelerinin yan yana düşen seslerle ilgili bir sebebi yoktur. Bu dilin bir hususiyeti olarak önceden öyle kabul edilmiş bir kaide halinde karşımıza çıkmaktadır. Bu kaidenin başlangıçta belli bir sebebi vardı. Mesela analoji ile ortaya çıkmış bulunması muhtemeldir. Fakat görünürde dediğimiz gibi belirli bir sebebi yoktur. İçi, tire, ne, tire, de, içinde misalindeki ne yardımcı sesiyle bağlanan birleşmede olduğu gibi. Yardımcı sesler kelimelerde köklerle eklerin ve eklerle eklerin birleşmesine yardım ederler. Bundan başka iki kelimenin birleşmesi halinde de gerekli ise araya yardımcı ses girer. Bilicisi, tire, ye, tire, idi, bilicisiydi misalinde olduğu gibi. Demek ki kelime bünyesinde kök ve eklerden başka bazen yardımcı ses adını verdiğimiz üçüncü bir unsur da bulunur. Yardımcı ses şüphesiz ek değildir. Çünkü hiçbir gramer vazifesi yoktur. Kök ve eklere eklenmez, sadece araya girer. Bu vasıfları ile yardımcı ses türeme bir sesten ibarettir. Yardımcı ses bazen yardımcı sesliğini kaybedip yanındaki ekin bünyesine dahil olduğu gibi tek başına ek haline de gelmektedir. Mesela gel, tire, ip, gelip kelimesinde ip gerundium ekinin i sesi aslında yardımcı ses idi. Sonradan ekin bünyesine dahil olmuştur. Ev, tire, i, evi misalindeki isim çekim eki i ise aslında yardımcı ses olduğu halde önce çekim ekinin bünyesine dahil olmuş, sonradan çekim eki düşünce onun yerini almıştır. Birleşen kök ve eklerin yan yana düşen seslerinin durumuna göre vokal ve konsonant olmak üzere iki çeşit yardımcı ses vardır. Birleşen iki unsurun yan yana düşen sesleri konsonant ise araya giren yardımcı ses vokal olur. Birleşen iki unsurun yan yana düşen seslerinin her ikisi de vokal veya biri vokal biri konsonant ise araya konsonant yardımcı ses girer. Yardımcı vokaller. 190. Vokal olarak 4 tane yardımcı ses vardır. Vokallerden A, E yardımcı ses olarak kullanılmazlar. O, Ö ise Türkçe'de ancak ilk hecede bulundukları için yardımcı ses olamazlar. Yardımcı ses olarak kullanılan vokaller bunların dışında kalan Ö, İ, U, Ü sesleridir. Birleşirken aralarına yardımcı ses olarak vokal isteyen iki unsur arasına vokal uyumlarına göre bu 4 vokalden biri getirilir. Al, tire, ı, tire, re, alır. Baş, tire, ı, tire, m, başım. Kaç, tire, ı, tire, ne, kaçın. Yık, tire, ı, tire, m. Misallerinde ı yardımcı sesi vardır. Bil, tire, i, tire, ne, bilin. Gel, tire, i, tire, re, gelir. İç, tire, i, tire, m, içim. El, tire, i, tire, m, elim. Misallerinde i yardımcı sesi vardır. Yol, tire, u, tire, m, yolum. Uç, tire, u, tire, ş, uçuş. Otur, tire, u, tire, r, oturur. Kork, tire, u, tire, t, korkut. Misallerinde u yardımcı sesi vardır. Söz, tire, ü, tire, m, sözüm. Gör, tire, ü, tire, ş, görüş. Öl, tire, ü, tire, r, ölür. Dök, tire, ü, tire, n, dökün. Misallerinde ü yardımcı sesi vardır. Bu dört yardımcı vokal Türkçe'de eskiden beri kullanıla gelmiştir. Yukarıda ek bahsinde eklerin vokal uyumu bakımından gösterdikleri gelişmeye işaret ederken, kök dışında kalan unsurlar içinde vokal uyumuna en önce yardımcı seslerin uyduğunu söylemiştik. Gerçekten yardımcı sesler daha eski Türkçe devresindeyken düzlük, yuvarlaklık uyumu çerçevesine girmiş bulunuyordu. Yalnız eski Anadolu Türkçesinde bu uyumun hiç değilse bazı misallerde bir aralık bozulduğunu görmekteyiz. Gerçekten eski Anadolu Türkçesinde uyum dışında kalan yardımcı seslerle karşılaşmaktayız. Gör-i-ne, görin, dut-ı-l, dutıl, gül-i-ş, gül iş. Misallerindeki ı-i yardımcı sesleri gibi. Bu aykırılık eski Anadolu Türkçesinden sonra ortadan kalkmış ve Osmanlıca ile Türkiye Türkçesinde yardımcı vokallerin uyuma bağlılığı yeniden sağlamlaşmıştır. Bugün artık yardımcı vokaller hiçbir şekilde düzlük yuvarlaklık uyumu çerçevesi dışına çıkmazlar. Yardımcı vokallerin uyum karşısındaki durumundan bahsederken tabii sadece düzlük yuvarlaklık uyumunu kastediyoruz. Kalınlık, incelik uyumu Türkçenin her devrinde bütün şekiller için daima sağlam kalmış olup, bu hususta herhangi bir aykırılık ve gelişme bahis konusu olamaz. Yardımcı konsonantlar 191. Konsonant olan yardımcı seslere gelince, Türkçede iki tane yardımcı konsonant vardır. Bunlardan biri Y, biri N'dir. Konsonant olarak asıl umumi yardımcı ses Y'dir. İki vokal arasına daima Y yardımcı sesi getirilir. Ana, tire, Y, tire, A, ana, ya. Bilgi, tire, Y, tire, İ, bilgi, yi. Tanı, tire, Y, tire, an, tanıyan. Başla, tire, Y, tire, ıp, başlayıp, misallerinde olduğu gibi. Ne ise yalnız iyelik ekleri ve ki, aitlik eki ile isim çekim ekleri arasında kullanılan yardımcı sestir. Tabii iyelik eklerinin de ancak vokal ile bitenlerinden sonra gelir. Kendisinden sonra gelen isim çekim eki vokal veya konsonantla başlayabilir. Demek ki ne yardımcı sesi iyelik ekli kelimelerde iki vokal arasında veya bir vokal ile bir konsonant arasında kullanılır. El-i-ne-den, elinden, kendi-si-ne-e, kendisine. Yan-ı-ne-da, yanında, evdeki-ne-den, evdekinden, misallerinde olduğu gibi. Bu ne sesi aslında pronominal ne, yani zamir nesi, zamir çekimlerinde de görülen türeme ne sesidir. Fakat Türkçenin bilinen devirlerinde bugüne kadar hep yardımcı ses karakterini taşımıştır. Öyle ki bugün konuşma dilinde Y'nin bile yerine geçmeye başlamıştır. Ayağıyla yerine ayağınla gibi. 192. İşte vokal ve konsonant olarak Türkçe'de kullanılan yardımcı sesler bunlardır. Bir kısım kelimelerin yapısında kök ve ekler arasında üçüncü bir unsur olarak görünen bu sesleri de böylece aydınlattıktan sonra artık köklerle eklerin münasebetini daha yakından inceleyerek kelime yapısını meydana getiren şekilleri teker teker ve misalleriyle birlikte gözden geçirebiliriz. Şimdi önce köklere yapım ekleri getirmek suretiyle yapılan ve genişletilmiş kökler diyebileceğimiz kelime gövdelerini ele alarak çeşitli yapım eklerini ayrı ayrı inceleyelim. Gövde 193. Yukarıda köklerden bahsederken dilde nesnelerin ve hareketlerin hepsi için ayrı ayrı kökler mevcut olmadığını, birçok nesne ve hareketlerin gövde adını verdiğimiz genişletilmiş köklerle karşılandığını söylemiştik. Gövdeye genişletilmiş kök diyoruz. Çünkü gövde gerek mana ve vazife bakımından, gerek kullanış bakımından tamamıyla köke benzer ve kök gibi muamele görür. Gövdeler de tıpkı kökler gibi nesnelerin ve hareketlerin dildeki karşılıklarıdır. Nesne ve hareketlerin adları olarak gövdeler de tıpkı kökler gibi onları tek başlarına ve herhangi bir münasebet ve durumla ilgili olmayan yalın şekilleri ile ifade ederler. Gövdelerin dildeki kullanışları da köklerinkinden farksızdır. Onlar da karşıladıkları nesne ve hareketlerin çeşitli durum ve münasebetlerini ifade etmek için kökler gibi işletme eklerini alırlar. Çekim bakımından köklerle gövdeler arasında hiçbir ayrılık yoktur. Her ikisi de işletme ekleri karşısında durumları tamamıyla aynı olan dil birlikleridir. İsim gövdesi, fiil gövdesi. 194. Nesneleri veya hareketleri karşılamalarına göre kökler nasıl isim kökleri, fiil kökleri diye ikiye ayrılıyorsa, gövdeler de öylece isim gövdeleri, fiil gövdeleri diye ikiye ayrılırlar. İsim kökleri gibi isim gövdeleri de hiçbir ek almadan tek başlarına kullanılabilir ve kelime olarak müstakil şekilde yazılabilirler. Aynı şekilde fiil kökleri gibi fiil gövdeleri de tek başlarına kullanılmaz ve yazılırken bir çizgiyle işaretlenirler. Gövde yapımı. 195. Gövde için kullandığımız genişletilmiş kök tabiri, kök ve gövdelerin mana ve vazife ve kullanış bakımlarından aralarında hiçbir fark bulunmayan dil birlikleri olduklarını ifade ettiği gibi, onlar arasındaki farkı da açık bir şekilde belirtmektedir. Gerçekten mana ve vazife ve kullanış bakımından birbirinin aynı olan kök ve gövde arasında başka bakımdan bir fark vardır. Bu fark ise gövdenin genişletilmiş bir kök olmasıdır. Kökler dilde başlangıçtan beri mevcut bulunan, önceden var olan, sonradan meydana getirilemeyen, karşıladıkları nesne ve hareketlerle mantıki bir münasebeti bulunmayan asli dil birlikleridir. Gövdeler ise köklerden sonradan meydana getirilen, köklerden yapıldıkları için manaları bağlı bulundukları köklere dayanan, böylece karşıladıkları nesne ve hareketlerle mantıki münasebetleri bulunan, ihtiyaç hasıl oldukça mevcut köklerden her zaman yapılabilen türeme dil birlikleridir. Köklerden gövdelerin türemesi Türkçe'de tamamıyla bir kök genişlemesi şeklinde olur. Köklere muayyen ekler getirilerek gövdeler yapılır. Bu ekler yapım ekleridir. Yani gövdeler köklerle yapım eklerinden teşkil edilir. Gövdeler yalnız köklere yapım eki getirmek suretiyle değil, gövdelere yapım eki getirmek suretiyle de yapılır. Yani bir gövde ya bir kökle bir yapım ekinden veya bir gövde ile bir yapım ekinden meydana gelen dil birliğidir. Yukarıda ek bahsinde işaret ettiğimiz ve biraz sonra göreceğimiz gibi muayyen yapım ekleri bir kelime içinde üst üste gelebilmektedir. Dilde yeni mefhumları karşılama yolları. 196. Dilde bulunan kelimeler kök ve gövdelerden veya bunların çekimli şekillerinden ibarettir. Kökler sonradan meydana getirilmediklerine, çekim şekilleri de muayyen olduğuna göre bir dilin kelime hazinesi gövdeler teşkili suretiyle zenginleşir. Köklerden sonradan yapılan dil birlikleri olarak gövdeler dilin yeni yeni nesne ve hareketleri kelime halinde karşılamak için gerekince ortaya çıkardığı unsurlardır. Bir dil yeni yeni nesne ve hareketleri karşılamak için ya yabancı bir dilden kelime alır ya kelime gruplarına başvurur veya yeni gövdeler meydana getirir. Bu üç yoldan birincisi, yani yabancı dilden kelime almak, yeni gövde veya kelime grupları ile karşılanamayan nesne ve hareketler için başvurulan bir çaredir ve dilin bünyesine, kaidelerine, gelişmesine uygun olmayıp lügat hazinesinde dış tesirlerle yeni kelimeler katmaktan ibarettir. Diğer iki yol, yani yeni yeni gövdeler ve kelime grupları teşkili dilin tabii zenginlik kaynaklarıdır. Bu iki kaynaktan kelime grupları, mefhumları birden fazla kelime ile, gövdeler ise mefhumları tek tek kelimelerle karşılayan unsurlardır. Demek ki bir dilin tabii kelime yapma yolu gövdeler teşkilidir. Kelime yapma yolları. 197. Kelime yapma, gelişi güzel kök ve gövdelere gelişi güzel yapım ekleri getirmek suretiyle olmaz. Dil kendi kaidelerine, temayüllerine, gelişmesine uymayan yeni kelimeleri benimsemez. Böyle kelimeler dilde çok nadir olarak umumileşir ve yabancılıklarını hemen hemen daima muhafaza ederek çok defa bir terim gibi muamele görürler. Bunlarda normal yollarla yapılmış kelimelerin canlılığı değil, uydurulmuş kelimelerin iğretiliği bulunur. Bu hususta kelime yapma ile kelime uydurmanın tamamıyla başka şeyler olduğunu unutmamak lazımdır. Dil kelime yapmayı kabul fakat kelime uydurmayı reddeder. Kelime yapmak hiçbir zaman kelime uydurmak demek değildir. Kelime uydurmak, dilin tarihi gelişmesine bakmadan herhangi bir devir ve herhangi bir sahadan girişi güzel kök ve gövdeler alarak onlara dilin temayül ve kaideleri ile bağdaşamayan gelişi güzel ekler getirmektir. Kelime yapmak ise dilin normal gövde yapma yollarına uyarak gerek kök ve gövdeleri, gerek onlara getirilecek yapım eklerini dilin gelişme, temayül ve kaidelerine aykırı düşmeyecek şekilde seçmek ve kelimeyi ona göre teşkil etmek demektir. Kelime uydurmak, fertlerin dile karşı bir zorlamasıdır. Kelime yapmak ise fertlerle dilin işbirliğine dayanan müşterek bir harekettir. Bu harekette fert ve cemiyet yardımcı bir vazife görür. Dil zaten daima normal yollarla mevcut ve müsait kök, gövde ve yapım ekleri ile kelime yapmaya hazır durumdadır. Fert ve cemiyet onun bu temayülünden faydalanarak gerekince ihtiyacını karşılamak üzere yeni kelimeler yapar. Bunun kelime uydurma ile hiçbir ilgisi yoktur. Kelime yapmak dilin hazır malzemesini yerli yerinde kullanmaktan ibarettir. Bu şekilde yapılan kelimenin aynı ekle başka kök ve gövdelerden yapılmış örnekleri dilde mevcut bulunduğu için yeni kelimede herhangi bir yabancılık hissedilmez. Bu mevcut örneklere bir tanesinin daha katılmasından, yapım eklerinin kullanış sahasını biraz daha genişletmesinden başka bir şey değildir. Dilde bir umumileşmek kaidesi vardır. Bir şekil, bir ek, bir yerde, bir kelimede kullanış sahasına çıktıktan sonra ona benzer. Başka yerlerde ve başka kelimelerde de kullanılmaya başlar. Kelime yapmak da işte bu şekilde bir yapım şeklinin örneklerinin sayısını çoğaltması, bir yapım ekinin birlikte kullanılabileceği başka kök ve gövdelere de sirayeti demektir. Kelime yapmak da kök ve gövde ve yapım eki gibi yapım şekli de dilin bünyesinde mevcut olduğu için yapılan kelime dilde eskiden beri varmış gibi benimsenir. Hiçbir uydurma hissi uyandırmaz. Kelime yapma şartları 198. Demek ki dilde muayyen kelime yapma yolları vardır. Yapılan kelimenin uydurma olmaması için bu yollardan dışarı çıkmamak, dilin kelime yapma şartlarına aykırı hareket etmemek lazımdır. Dilin kelime yapma şartları şu üç nokta etrafında toplanır. Kök ve gövde, yapım eki, yapım şekli. Canlı kök 199. Kelime yapmada kök ve gövdede aranılacak vasıf bunların canlı olmasıdır. Kelime yapmak mevcut kök ve gövdelerden yeni gövde yapmak demek olduğuna göre gövdenin birinci malzemesi mevcut kök ve gövdelerdir. Yeni gövde mevcut bu kök ve gövdeler üzerine kurulur. Yukarıda kelime gövdesi ile karşıladığı nesne veya hareket arasında kelime gövdesinin dayandığı kök ve gövdenin manasından gelen mantıklı bir münasebet bulunduğunu söylemiştik. Demek ki yeni kelime gövdesinin manası her şeyden önce bağlı bulunduğu kök veya gövdeye dayanır. Gövdenin varlığı için böyle bir mana dayanağı şarttır. Çünkü dilde kök gibi karşıladığı unsurlarla mantıklı hiçbir münasebeti olmayan birlikler yeniden meydana getirilemez, uydurulamaz. Kökler böyle birlikler olduğu için yeniden meydana getirilememekte, bilinmeyen zamanlarda gizli antlaşmalara dayanan bu birliklere yenileri ilave edilememektedir. Yeni dil birlikleri ancak gövdeler şeklinde olabilir. Yeni bir birliğin bir nesneyi veya bir hareketi karşılaması için mevcut bir manaya bağlanması, karşıladığı nesne ve hareketle aralarında mantıklı bir münasebet bulunması şarttır. Bu ise ancak kendisinden daha küçük ve manalı bir birliğe dayanan gövde olabilir. Gizli antlaşmalar devri bir dilin doğuşuyla beraber ortadan kalkar. Dilin tarihi boyunca ancak mevcut malzemeye dayanan, manaları mevcut köklerin manalarına dayanan gövdeler ortaya çıkar. Yeni gövdenin dilde tutunması için, umumileşmesi için dili konuşanlar tarafından bir terim gibi ezberlenmeden kolaylıkla kavranması ve hiçbir yabancılık hissedilmeyecek şekilde benimsenmesi için manası belli eski bir kök veya gövdeye dayanması şarttır. Gerçi dilde mevcut bütün kelime gövdeleri kendilerinden türedikleri kök ve gövdelere bağlılıklarını her zaman muhafaza etmezler. Zamanla bazı gövdeler menşeleri ile ilgileri kesilecek şekilde mana ve hatta yapı değişikliklerine uğrayabilirler. Aynı şekilde bazı gövdelerin temelini teşkil eden kök ve gövdeler zamanla kullanıştan düşebilirler. Fakat gövdeler yapıldıkları zaman dilde kullanış sahasına ilk çıkışları sırasında kendilerine temel teşkil eden kök ve gövdeler muhakkak canlı bulunmalıdır. Bir kök ve gövdenin canlı bulunması demek, o anda o sahada kullanılması demektir. Dil daima gelişen canlı bir varlık olarak çeşitli devirlerde, çeşitli sahalarda ayrı ayrı gelişmeler gösterir. Bir kelime bir şivede eski şeklinden ve diğer şivelerdeki şekillerinden farklı bulunabilir. Bu değişiklik mana bakımından da kendisini gösterebilir. Bir şivede böyle bir kelimenin eski veya diğer şivelerdeki şekilleri onun yerini tutamaz. O kelimenin canlı şekli ancak içinde bulunduğu şivedeki şeklidir. İşte yeni kelime, yeni gövde ancak bu şekilde bir şivenin kendisine mahsus canlı kök ve gövdelerinden yapılabilir. Kullanıştan düşmüş bir kök veya gövde gibi bir kök veya gövdenin eski veya diğer şivelerdeki farklı şekilleri de kelime yapımına temel teşkil edemezler. Böyle kök ve gövdelerle yapılan kelimeler manalarının terim gibi ezberlenmemesi icap eden uydurma kelimeler olmaktan ileri gidemezler. İşlek ek.